Ayrım 9.
Yaşı 40'a gelmiş Güngör'ün. Yumuşacık bir iç dünyası, gizli hüzünleri, sessiz alınganlıkları, kendince incelikleri var. Herkesle barışık görünüyor. Kimselere ilişmeden ama hep başkalarıyla var olarak yaşayıp gidiyor. Belki de bu yüzden çok fazla önemsenmiyor. Kendi de bunu ayırdığında. Herkesin hayatında hep ikinci, üçüncü, dördüncü kişi olduğunu biliyor. Ve bu yüzden için için gizli bir mutsuzluğu büyütüyor. Kimsenin yaşamına ağırlık koyamamış olmanın noksanlığını kalabalık dost toplantılarında yaptığı şaklabanlıklarla, anlattığı fıkralarla gidermeye çalışıyor. Mutsuzluğunu arsızlığıyla gizleyenlerden o da. Dışarı taşırmadığı fırtınalarının uğultusunu yalnız kendi dinleyenlerden. Yalnız kaldığı zamanlarda bu uğultu çıldırtıyor onu. Sağır olmak istiyor, sonuna kadar sağır. Oysa dış görünüşü nedenli yanıltıcı. Dünyasına ulaşılmasını engelleyecek kadar kalın çizgili, kaba ve hoyrat. Daha çok bir kenar mahalle kasabını andırıyor. Kıvırcık saçlar, birbirine bitişmiş parmak kalınlığında kaşlar, değirmi bir yüz ve etli sarkık dudaklar. İnsanda ne arzu, ne şehvet, ne sevgi hiçbir şey uyandırmıyor. Görünüşünün yarattığı sertliği, zekası, esprisi ve neşesiyle yumuşatmayı biliyor. Elindeki tefle yüzünü örter gibi mutsuzluğunu gizliyor. Piyaniste eşlik ederken herkesi kendine güldürerek çoğalıyor, yalnızlığı ancak başkalarının kahkahalarıyla azalıyor. Kendini ve yanlışlarını epeydir düşünmüyor. Artık hiçbir şeyi çözemediğini, çözemeyeceğini biliyor. Bütün analitik yaklaşımları iptal ediyor, imha ediyor. Kimi ünlü kişilerle geziyor Güngör. Daha doğrusu bunları yanında taşıyor. Bir televizyon yapımcısı olduğu için bu onun için güç bir iş değil. Her defasında yanında ya ünlü bir şarkıcı, ya ünlü bir tiyatrocu, herhangi bir yıldız oluyor. Çoğu zaman da genç manken delikanlılar. Bu ünlü yıldızların ünlerinin ardına sığınarak kendine yönelik sürekli bir ilgi sağlıyor. Aslında onlara yönelen ilgiden kendine pay alıyor. Bir başına fark edilemeyeceğini düşünüyor olsa gerek. Çok mu yalnız, güvensiz, bir başına? Yuvarlak bedeninden umulmayan bir çeviklikle yerinden fırladı. Tefi hızlandırdı. Piyanistin parmakları tuşlarda koşuyor, bu hareketli şarkıya aynı hızla eşlik ediyor. Mutlu, biliyor ki şu an herkes ona bakıyor. Herkesin gözü onun üzerinde. Bu andı işte onun tüm bir yaşamı. Seyredilen, ilkece seyredildiğini biliyor. Piyanist programın Rumca şarkılar bölümünü bitirmiş. Kanter içinde kalan Güngör'de tabureye oturuyordu ki ansızın kapıda Katır Melih belirdi. Güngör daha oturmadan ayağa fırladı ve bu fırsatı kaçırmamak için elindeki tefi eskisinden daha hızlı sallamaya ve bir eliyle de kapıyı göstermeye başladı. Yıldızını karşılayan kabare sunucusu pozundaydı. Abartılı, kendi komiğini kendi içinde taşıyan bir pozdu bu. Büyük bir yıldızı sunan Amerikan program sunucularına benziyor şu haliyle. Herkesin başı kapıya çevrildi, bütün gözler kapıdaydı şimdi. Katır Melih ölesiye mutluydu. İki yanı renkli ışıklarla süslenmiş, İspanyol kemerli giriş kapısının ağzında beliren Melih, şimdi kendisini sahneye çıkan bir büyük yıldız gibi duyumsuyor. Kulaklarında sürekli alkışlar, uğultular. Güngör'e şükran borcu duyuyor. Şu anki şaşayı ona borçlu ne de olsa. Bu anı o yaratmıştı. Güngör ise alabildiğine hain. Melih'in gülünç görünüşünün altını çizmiş, herkesin alaylı gözlerle onu süzmesini sağlamıştı. Oynanan oyunun ayırdında olmayan yalnızca Melih'ti. Yani oyunun baş kahramanı. Yanılsamasıyla birlikte başrolü paylaşıyorlar. Kıvırcık saçlarını iyice kabartmış, bir kuş yuvasına döndürmüş başını. İri tokalı, kalın dore kemerine taktığı Walkman'in kulaklığı ince, metal bir taç gibi duruyor bu kuş yuvasının üzerinde. Şu an beyninin içinde hızlı bir rock dolanıyor. Ne de olsa Katır Melih, İstanbul'un ilk Walkman'lerinden. Gündüzleri İstiklal Caddesi'nde, Taksim Meydanı'nda kulaklıkla dolaşarak ilgi toplamaya çalışıyor. Bedeninin bir başına toplayamadığı ilgiyi bir yığın süsle, takıyla, ayrıntıyla çoğaltarak toplamak uğraşında. Erkekler tarafından genellikle ürkütücü bulunan iri kıyım gövdesinin cinsel kimliğini bu tür deliklerle açık etmeye, anlaşılır kılmaya çalışıyor. Geceleri deliliği çoğalıyor. Dore, lame, Payet, sim, nakış, janjan, çığlık çığlığa bütün giysileri. Çok parıltılı ve yapayalnız. Bu gece üzerinde kolsuz bir simli tişört, yıldızlar ve İngilizce yazılar. Bacaklarında beyaz bir şalvar pantolon var. Zaten bir hayli uzun olan ve adının başına katı sıfatının eklenmesine neden olan boyunu yüksek topuklu yarım çizmeleri büsbütün uzatıyor. Walkman'inin kordonunu parmağına dolamış oynuyor. Çevrede kim var kim yok diye bakıyormuş gibi yaparak üzerinde yoğunlaşan ilgiyi uzatmak istiyor. Ellerini belinin bir yanında kavuşturmuş ve bacağının birini hafifçe kırmış, uzun uzun çevreyi gözlemeye dalmış. Güngör artık dikkatleri devretmiş. Tef sesiyle birlikte kapıda belir vermişti Melih. Her şey bir melodramın kurallarınca oynanıyor. Kanlı, gülünç bir melodramın. Ama Güngör biliyor ki şimdi Melih'te yoğunlaşan bu ilgi de geçici. Kısa bir süre sonra çözülüverecek ve gene kısa bir süre için başka birinde düğümlenecek. Hep kısa bir süre. Bütün hayatımız kısa bir süre. İnsanlar kendi hızlarına yetişemiyorlar. Kendi hızlarına, kendi duyarlılıklarına yetişemiyorlar. Gel geç ilişkilerin yaşandığı bu kapkaççı dünyada her şey en kısa süre içinde yağmalanıp tüketiliyor. Melih'in bu geceki tüm mutluluğu birkaç dakikalık ilgiydi işte. Şefkat yerine geçen. Birkaç dakika bütün dikkatlerin toplandığı odak noktası, merkez kişi, eksen kişi, her neyse işte olacak sonra tavsayıp gidecekti. Herkes kendine başka şeylere dönecek. Belki de her şey işte bu dönüşler yüzünden. Nitekim Melih bununla da yetinmeyecek. Ertesi gece Walkman'ine, başka bir simli tişörtüne, başka bir şalvar pantolonuna ek olarak çocukların yollarda Lassie, Lassie diye peşinde koşuştukları bir çift Scott çoban köpeğini iki yanına alarak girecekti kulübe. Bu cins köpeği ancak televizyon dizilerinden tanıyabilecek olan ve her haliyle taşra eşrafından bir delikanlı iki yanına ikişer kadın yerleştirdiği bir arka masadan Melih'e ''Lassa, Lassa'' diye laf atınca laf altında kalmayı en büyük onursuzluk sayan Melih ''Yanılıyorsun yavrum, Lassa benim, bu Lassie'' diyerek bütün kulübü kahkahaya boğacaktı. Şimdi gene uzun uzun Paris'i anlatacak. Hepsi birbirine benzeyen, defalarca yinlediği Paris anılarını, Paris'in gece kulüplerini, özel kulüplerini, her biri siyah, beyaz ve suskun bir Fransız filmi olan unutulmaz aşklarını, bir modacı olarak elde ettiği ve nedense kimsenin haberi olmayan başarılarını, çizdiği ya da çizmeyi düşündüğü modelleri, Türk motiflerinden yararlanarak moda dünyasında nasıl devrimler yaratacağını, bu konudaki en elden düşme düşüncelerini, çizdiği modellerin yine kim modacılar tarafından çalındığını ve bunun gibi gelecekte kimsenin ilgisini çekmeyen nice olayı, öyküyü anlatmayı ısrarla sürdürecek. Herkes de çok ilgiliymiş gibi dinler görünecek. Dinler görünenlerin gözleri hep etrafta olacak. Onca yarım kalmış, bölük pörçük yaşanmış şeylerden, umutlardan, yanılgılardan oluşmuş yalancı bir düş evreni Melih'inki. Ne ki bütün bunları her defasında insanlara çok büyük bir hayat dersi veriyormuş gibi anlatıyor. İki kez Paris'e yerleşmek üzere gerçekte umuduyla gitmiş ve her defasında da bir Pierre Cardin olamadan ve de yalnızca tatilimi geçirmeye geldim, Paris'te işlerim çok, sonbaharda hemen döneceğim diyerek ve birbirinden çarpıcı ilginç giysilerle tıka basa dolu bir alay valizle geri dönmüştü Paris'ten. Moda dergilerinden koparılmış kimi renkli sayfalar gezdiriyor çantasında. Üzerlerinde kıyıcı bakışları, dalgalı saçlarıyla yontu güzeli kimi genç manken görüntüleri yer alıyor bu sayfaların. Çantasını açıp sık sık bunları çıkartıyor ortaya. Çevresindekilere sevgililerim diye tanıtıyor sayfa soluğu bu suretleri. Kendisine büyük aşklarla bağlanmış bu muhteşem erkeklerden ölümsüz bir hasretle söz ediyor. Bunlarla yaşadığı pembe hikayeleri gözyaşları içinde anlatıyor. Gerçekten hayatına girmiş mi bu erkekler? Biri olsun, herhangi biri moda evindeyken sevgilisi olmuş mu Melih'in? Bu gözyaşları niye bu kadar sahici ve niye gülünç bu kadar? Yalnızca konuşan ama hiç dinlemeyen bir insan Melih. Hep kendi konuşsun ve herkes dinlesin istiyor. Ama hiç kimseyi ilk 5 dakikadan sonra oyalayamıyor. Kimseyi dinlemiyor, dinlermiş gibi yapıyor. Kafasındakileri dinliyor, kafası hep kendiyle yüklü. Kendini dışarı açamıyor, her şeyini düzmece bir oyuna dönüştürmüş, her an karşısındaki görünmez bir kameraya poz veriyor. Yaşamının her anını bir moda fotoğrafı gibi yaşama çabası içinde. Bu giyim, kuşam, bu her dakika poz vermeler bundan. Her anını ölümsüz bir kare gibi düşünüyor. Herhangi bir yerde, herhangi bir biçimde otururken bile yüzüne vuran ışığı, içinde yer aldığı uzamı düşünüyor. Her anından bir kartpostal, bir poster yaratma sevdası kendini gözlemenin en sayrılı noktalarına getirmiş onu. Bulunduğu her toplulukta ilginin yoğunlaştığı, tek kişi olma çabasından ötürü sürekli hoşnutsuzluk içinde, sürekli gergin. Bu yüzden huzursuz, huysuz. Yalnız kalıyor, istenmiyor. Bulunduğu her toplulukta herkesi silmek, herkesi gerisine almak istiyor. Hep kendinin de bilmediği bir şeylerin çabasında. Çabalayıp çabalayıp duruyor. Oysa kişisel malzemesi kurmak istediği efsaneye, yaratmak istediği imgeye yetmiyor. Karşısındakileri her dem oyalayacak denli zeki, esprili buluşlu bir insan olmadığı için de topladığı ilgi geçici oluyor. Çabucak dağılıveriyor. O zaman da nedensiz kırgınlıklar, onulmaz küskünlükler yaratıyor. Herkes de dargın yaşıyor. Bu bakımdan sermayesiz kalınca çoğu kez başkalarının anılarına, yaşadıklarına sahip çıkıyor. Melih onları kendi başından geçmiş gibi anlatıyor. Birini bozan, şapa oturtan, okkalı yanıtlara, çamur atmalara, iğnelemelere sahip çıkıyor. Sonra da bunları kendi söylemiş gibi anlatarak zekasına hayranlık göstermelerini bekliyor insanlardan. Yoruyor insanları, çok yoruyor. Melih bu camia içerisinde oyunlarının bütün kurguları çözülmüş biri. Bu yüzden de ne zamandır hiç kimseye ilginç gelmiyor. Artık kimseyi oyalayamıyor, gün günden yalnızlaşıyor. Ve bir daha Paris'e gidemeyeceğini, orada yapacak hiçbir işinin olmadığını, umutlarını tükettiğini biliyor. Herkesten çok daha fazla biliyor. Yetenekleri, becerileri, tutkularına, hırslarına yetmeyenlerden biri Melih de. Özlemlerini, amaçlarını kendini hesaba hiç katmadan kurmuş. Oysa bu sınırlı malzemeye daha alçak gönüllü hedefler yaraşırdı. Artık çok geç. Bunu anlamak için de, kabul etmek için de. Başka oyun bilmiyor, yeni oyun öğrenecek gücü yok. Sivilcelerini sıktırmış gene. Sivilceli cildini fondötenle örtmeye çalışmış. Gözlerinin içine ince bir siyah çizgi çekmiş. Anlaşılan çok güzel olmak istemiş bu gece. Çok güzel olmak. Hayli koyu bir yüz edinmiş kendine ve insanlar ona gülüyorlar. Sonunda kapının kenarındaki masalardan birine oturttular Melih'i. Tanıdık birileri vardı masada. Oysa oturur oturmaz kendini yemeye başladı. Bir kez kapıya çok yakın bir yere oturtulmuştu. Kendini helacı kadınlara benzetiyordu. Kapıdan girişiyle birlikte başlayan ve Tef'in yardımıyla da tabii Güngör'ün bu iyiliğini hiç unutmayacak. İlgi doruğundayken şöyle alımlı bir edayla, majestik bir tavırla geçip bir yere otursaydı ya, bu geceyi açış gösterisini zamanında kapasaydı ya, oysa o topladığı ve ummadığı ilginin sarhoşluğuna kapılmış, zamanlamayı ayarlayamamış, kapının ağzında öyle aval aval durup uzun uzadıya bakınmıştı. Sonunda bir garson gelip kapının kenarındaki masalardan birine yerleştirmişti Melih'i. Ne bardan ne de öteki masalardan hiç kimse çağırmadı onu. Alacakları olsundu. Yarın gece daha büyük bir olay patlatmazsa iki olsundu. Birazdan onun bunun taklidini yaparak güldürmeye çalışacak masadaki insanları. Kimi ebleh ibnelerin alıkılıklarını, düştükleri gülüş durumları, bu yüzden başlarına gelenleri anlatarak kendinin ne denli düzeyli ve akıllı olduğunu ima edecek. Kendince fark edilecek. Simli tişörtünü kaldırıp çökük kaburgalarını gösterecek masadakilere. Bir tarihte Türkiye boks şampiyonu olmuş bir deli boksör, tek yumrukla burun direğini kırmış Melih'in. Bu gözü kara sevgilisinin anısını taşıyan, hatta ölümsüzleştiren eğrilmiş burnunu gösterecek. Böylelikle hem ne gözü kara bir biçimde sevilmiş olduğunu, aşk hayatının kanlı destan sayfalarını sergilemiş olacak, hem de bedeninin kusurlarını sergilemekten korkmayan bir yüce gönüllü olduğuna, kusurlarının ayırdığında olmanın erdemin taşıdığına inandırdığını sanacak. İşi zordu Melih'in. Kendi de yoruluyordu. Çok yoruluyordu. Bu kadar gayret keşlikle düpedüz yaşanmıyor. Ardından piyanistin şerefine çok gösterişli bir biçimde şampanya patlattı ve giysilerinin çok güzel olduğunu işaret etti. Bu hareketiyle beğenisini kazanmanın piyanisti onurlandıracağını düşünmüş olmalıydı. Ne de olsa bir giysi uzmanı olarak lütufta bulunuyordu. Beğenisini esirgemediği için kendinin ne denli incelikli, yüce gönüllü olduğunu düşündü. Her şeyin değerini biliyor, değerini veriyordu. Herkese dargın ama kendiyle barışıktı. Fazla barışıktı. Piyanist ise oynanan her oyunun farkında biri olarak kanıksamışlığın dinginliği içinde hafifçe başını eğerek selam verdi. Ve ardından hiç kimsenin gözyaşı dökmediği, dökmeyeceği ama gerçekte sahici bir aşkı, bir yarayı anlatan Fransızca bir şarkıya geçti. Ölemeyecek kadar yaralı. Herkes ölemeyecek kadar yaralıydı. Şarkı daha bitmemişti ki ıslak ve yaralı gözlerle Mizrahi girdi içeri. Kimse görmedi bile içeri girdiğini. Kopkoyu bir duman sarmıştı ortalığı. Herkes buğuluydu. Herkes buğdaydı. Mizrahi'nin gözlerinde anasını babasını yitirmiş çocukların o mahzun, o sessiz çığlığı dolaşıyor. Örselenmemiş tek yeri gözleri. Hala çocuk kalmış. Çocuk bakan tek yeri. Hala aynı umutla, aynı inançla, aynı direnç ve beklentiyle bakan gözler. İnsanı vuran, kahreden, bir yakarış, bir acı, bir yalnızlık saklı bu gözlerde. El değmemiş sanki bakışlarına, hiç el değmemiş. Yeryüzünde bütün kaleleri düşmüş masumiyetin sığındığı son yer sanki gözleri. Öksüz gözleri, yine sevgilisini arıyor. Her gece sevgilisini arıyor. Kahredici bir yalnızlık içinde, sanki bütün Beyoğlu sokaklarında hüzünlü saksafonlar çalınıyor, ışıklar yanıp sönüyor, zenci gırtlaklarından her dilde acıyı anlatan çığlığa benzer şarkılar dökülüyor sarhoş kusmuklarına, sarhoş kusmuklarına bulanmaya başlamış Beyoğlu sokaklarına. Mizrahi'nin bütün caz plakları düşüyor kucağından Pera sokaklarına, annesinin babasının dökülüyor. Beyoğlu'nun kanlı tarihinin ışıklı sayfalarına bir yenisi daha ekleniyor. Sabahla birlikte unutulacak olan soluk benizli gecelerden biri daha yaşanıyor. Her şey hep eskisi gibi ve olması gerektiği gibi oluyor. Gerçek adı Nişan olan ama herkese kendini Nijat diye tanıtan bu kulübün kuşlarından bir tenor başını umutsuzca iki yana salladı. Mizrahi de biliyordu kimse bir şey söylemeyecek. Her gece yinelenen ve çoktandır herkesin canını sıkmaya başlamış bir umutsuzluk oyunu bu. Uğur'u gördünüz mü? Teker teker bütün pubları, kafeleri, kulüpleri gezecek ve Uğur'u gene birilerinin yanından kaldırmak zorunda kalacak. Benim paramla beni rezil ediyor. Şu yaşımda kepaze oldum. Ağrıma gidiyor. İstediği her şeyi alıyorum ona. İstediği her şeye sahip ama yine de benim dışımda herkesle birlikte oluyor. Ah bu caz hüzünleri, bu saksofon iniltileri, deri koltuklara gömülüp ağlamak. Brahms'ı sever misiniz? Bütün hayatımız bir caz mevsimi galiba. Herkes ona benim baktığımı biliyor. Benim paramla yaşadığını da. Ama hep başkaları var hayatında. Hep başkaları. Bir türlü bana sıra gelmiyor. Gülünç oluyorum, anlıyor musun? Gülünç oluyorum. Anlıyorum dedi piyanist, önüne bir kadeh daha viski uzattı. Bekle belki yine buraya döner. Taburesini döndürdü Mizrahi. Elindeki viskiyi kısa kesik yudumlarla içiyordu. Elinde bardağı çevreye umutsuz bıkkın gözlerle baktı. Bir toplama kampına benziyordu burası, herkes buraya sığınmıştı. Gönüllü bir toplama kampı, bir sığınaktı burası çünkü, bir yarasa sığınağı. Uğur yoktu, gene yoktu. Belki de bunun için seviyordu Uğur'u, yok olduğu için. Öncekilerden bu yüzden erken bıkmıştı belki. Bir evle, bir arabayla gönüllerini ederek yakasını kolaylıkla sıyırabilmişti onlardan. Kimi kara yağız delikanlılardan ince, zarif, iyi giyimli tanrılar yaratmayı, sonra da bunlara tapmayı seviyor Mizrahi. Mutlaka sol kulaklarına tek taş bir pırlanta ya da bir altın halka taktırıyor ve onların hançerisi parıltısına kara bir gölge gibi insin diye uzun gür bıyıklar bıraktırıyor. Dudaklarının iki yanından çenelerine kara bir ırmak gibi inen bıyıklar. Bu çocuklardan görkemli büyücüler yaratıyor. Bakışlarında çelik kıvılcımlar taşıyan, dudakları kızıl bir hançerle oyulmuş ölümsüz yontular yaratıyor. Biliyordu, sürekli evler, arabalar, eşyalar, giysiler, ipekler, deriler, mücevherler alıyor onlara. Sonsuza dek özür dilemek istiyor, sonsuza dek. Kulübün artık adam almayacak kadar dolu olduğunu gördü Mizrahi. Bu tür yerler artık iyi para getiriyor İstanbul'da. Yeni bir ticaret kaynağı oldu bu toplama kampları. Bu insanlar gündüzleri neredeydiler? Nerede saklanıyorlardı? Nereye saklıyorlardı yarasalıklarını? Bu insanların hayatlarını düşündü. Hepsinin teker teker bütün hayatını. Sonra herkesten vazgeçti. Sırtını döndü kalabalığa. Aynada kendiyle yüzleşti. Gözlerini unutmak istedi. Ona bütün çocukluğunu hatırlatıyordu gözleri. Gücü kalmamıştı artık. Gezmek istemiyordu. Gezemeyecekti. Burada bekleyecekti Uğur'u. Bana bir viski daha versene dedi. Gece boyu kimse kimseyi beğenmemişti. Beyaz atlı şehzade gelmiyordu hiç kimse için. Bu gece de gelmemişti. Atının nal sesleri uğuldamıyor sıra serviler caddesinin karanlığında. Herkes umudunu erteliyor, yanılgılarını tazeliyor, düş kırıklıklarını yineliyor. Gece boyu kimseleri beğenmemiş, herkese hava atarak burun kıvırmış insanlar. İlerleyen saatle birlikte gözle görülür bir paniğe kapılıyorlar. Kül kedisinin gece yarısı çanları çalmaya başlıyor. Herkes hakkına razı gelmekten başka çaresi kalmadığını anlamış gibi. Eldeki malzeme, ortalıkta kim var kim yoksa yağmalanmaya başlıyor usul usul. Ortalıkta kim var kim yok onunla yetinilecek. Her kül kedisi gelmeyerek vaadini yerine getirmeyen beyaz atlı şehzadesine ihanet ediyor. İhanet ederek ondan öcünü alıyor. Daha fazla yalnızlık çekilmezdi. Hiçbir gece tek kişilik değildir çünkü. Büyük umutlarla başlamış bu gecede öteki geceler olduğu gibi pekala alçak gönüllü bir serüvenle de kapatılabilir. Alarm ziline dokunmuştu zamanın parmağı. Çanlar şimdi herkes için çalıyor. Şimdi herkes daha güler yüzlü, daha hoşgörülü ve daha alçak gönüllü. Bakışlara yumuşak bir şehvet sinmiş. Herkesin gözlerinin çeliği yumuşamış. Herkes hakkına razı. Mutsuzlar hainleşiyor. Gece ötesinin hain oyunları başlıyor. Herkes kendi sancısının bedelini bütün dünyaya ödetme çabasında. Munis kedi adımlarıyla herkes gece içerisindeki kendi yerine çekiliyor. Kendi yüz ölçümüne. Program bitmişti. Piyanonun gerisinde boş bir rakı bardağı ve kimsesiz bir tef duruyor. Rakıdaki bulut da gitmiş. Bu giden rakı bulutunun hicranlı bir gözyaşı yağmuruna dönüşmüş olduğu gibi bayağı ve ucuz bir benzetme geçiyor aklımdan. Güngör ünlü bir şarkıcıyla gösterişli bir biçimde terk etmişti kulübü. Belki Valentino'ya, belki bir başka yere gitmiştir ya da her şeyden vazgeçip evine yollanmış ve çok sevdiği eski taş baskısı plakların birinde hamiyeti dinliyordur. Nice aşklardan arta kalmış, örselenmiş bu yürek taş baskısı plakların cızırtılı seslerinde saracaktı onarılmaz yaralarını. Bu hicran duyarlılıkları Alaturka hüviyetine rücu edecekti. Güngör'ün yalnızlığının tekin ıssızlığında. Gür kirpiklerinin arasından süzülen iki masum gözyaşı pos bıyıklarına inecek ve belki de yaban yüzünü ağlamak bile yumuşatamayacaktı. Kulaklarında tef sesi olacak sürekli, sonra kahkahalar, biri biterken biri başlayan. Ne gece kulüpleri, ne kafeler, ne publar, ne birahaneler, hiçbir yer hiç kimseyi çoğaltmaya yetmeyecek. Kimse kimsenin ne anası ne babası olabiliyor, başka da bir hayat var mı? Güngör en çok bunu merak ediyor.